Birinci Ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyok Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kin, yazarı Robert Ludlum. Özgün adı The Gemini Contenders. Çevirmeni Gülten Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. basım Nisan 1984. Bu kitap 384 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Aralık 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Takas, Lanetli Mozaik, Son Çember ve Yemin adlı unutulmaz romanlarıyla Türkiye ve Avrupa'da büyük ün kazanan Robert Ludlum, 1917 yılında New York'ta doğdu. Her romanı 10 milyonun üstünde satan Ludlum, romanlarında gerilimi ve belgeleri en iyi kullanan yazarlardan biri, hatta birincisidir. Giriş. 9 Aralık 1939, Selanik, Yunanistan. Şafak sökmek üzereydi. Kamyonlar sabahın ilk ışıklarıyla beraber dik yoldan arka arkaya ilerlemeye çalışıyorlardı. Hepsi de tepeye gelince biraz hızlandı. Şoförler bir an önce ormanın çevrelediği karanlık yola girmek için telaşlanıyorlardı. Buna karşın 5 kamyonun şoförü de duygularını kontrol etmek zorundaydı. Hepsi de ayaklarını frene ya da gaz pedalına belirli bir ölçüde basıyordu. Gözlerini kısmış, çevreyi daha iyi seçebilmek ya da alacakaranlıkta beklenmeyen bir virajı görebilmek için dikkat kesilmişlerdi. Etraf henüz karanlıktı ama farlar yakılmamıştı ve kamyon konvoyu sık sık bulutların arasında kaybolan ay ışığında yol alıyorlardı. Bu yolculuk bir disiplin denemesi sayılabilirdi. Böyle bir disiplinin yabancısı değildi şoförler. Yanlarında oturan adamlar için de durum aynıydı. Üzerindeki cübbeleri hem şoförlerin hem de yanındakilerin birer rahip olduğunu kanıtlıyordu. En sert kurallara sahip Zenope mezhebinden olan bu keşişler, körü körüne itaati ve aynı zamanda kendilerine güvenebilmeyi öğrenmişlerdi. Her an ölüme hazırdılar. Ön kamyondaki sakallı genç rahip cübbesini çıkardı. Altında işçilerin giydiği cinsten bir gömlek ve kalın pantolon vardı. Cübbesini bükerek oturduğu yerin arkasındaki çuval parçalarının arasına gizledi. Sonra yanında oturan sürücü rahiple konuştu. ''Yarım milden az yolumuz kaldı. Demir yolunun 90 metrelik kadar bölümü yola paralel. Açıklıkta bu da yeterli olacaktır.'' Orta yaşlı sağlam yapılı keşiş karanlıkta gözlerini kısarak ''Tren orada olacak mı?'' diye sordu. ''Evet, 4 furgon ve 1 lokomotif. Ne kömürcüler ne de başkaları bulunacak.'' ''O halde küreyi sen kullanacaksın.'' diye gülümseyen orta yaşlı keşişin gözleri ciddiydi. Genç adam onayladı. ''Küreyi ben kullanacağım. Silah nerede?''
''Torpido gözünde.''
İşçi kılığındaki keşiş eğilerek torpido gözünü açtı. Elini içeriye sokup ağır bir tabanca çıkardı. Usta bir hareketle silahın şarjörünü çekerek kurşunlarına baktı. Sonra şarjörü yerine taktı. Bu madeni sesle bir kesinlik vardı.
''Güçlü bir silah, İtalyan yapısı değil mi?''
''Evet.'' Genç keşişin sesinden hüzün seziliyordu. ''Amaca uygun ve bir bakıma da bir lütuf sayılır.'' Tabancayı beline sokarken de sordu. ''Onun ailesini sen mi arayacaksın?''
''Bana verilen emirlere göre...''
Şoförün daha fazlasını söylemek istediği belliydi ama kendini tuttu. Sessiz sedasız doğrularak direksiyonu gerekenden daha şiddetle kavradı. Bulutların arasından sıyrılan ay bir an ormandan geçen yolu aydınlattı. Genç adam ''Çocukluğumda burada oynardım.'' diye mırıldandı. ''Bu tepelerde ne kadar mutluydum. Tanrı bunları tekrar görmemi istedi. O merhametli ve iyidir.'' Ay kayboldu, etraf yine karanlıklara gömüldü. Yol düzleşip genişledi ve ağaçlar da seyreldi. İki ormanın arasındaki belki 100 metre uzunluğunda bir açıklığa çıkmışlardı. Bu açıklıkta karanlıkların gizlediği bir tren duruyordu. Hareketsiz duran lokomotiften beyaz dumanlar gecenin karanlıklarına doğru yükselmekteydi. ''Genç rahip işte orada.'' diye atıldı. Ansızın bir elektrik fenerinin ışığı karanlıkları yarmıştı. Işık havada iki daire çizdikten sonra hareketsiz kaldı. Şimdi son vagonu aydınlatıyordu. İşçi kılığındaki keşiş de gömlek cebinden kalem biçimi bir pilli lamba çıkarıp ileriye çevirerek düğmesine tam 2 saniye bastı. Işık ön camdan yansıyarak bir an içerisini de aydınlattı. Genç adamın gözleri hemen yanındaki keşişin yüzüne gitti. Arkadaşının dudağını ısırmakta olduğunu gördü. Dudağından akan kan kısa kesilmiş kır sakalının arasına sızmıştı. Fakat bu konuda bir şey söylemek gereksizdi.
''Üçüncü vagonun yanında dur. Diğerleri dönüp yaklaşacak ve boşaltmaya başlayacaklardır.''
Şoför sadece biliyorum dedi. Direksiyonu hafifçe kırarak 3. vagona doğru gitti.
Genç keşiş kapıyı açıp yere atladığı sırada tulum ve keçi derisi bir kasket giymiş olan makinist de karşısında duruyordu. İki adam bir an birbirlerine baktıktan sonra kucaklaştılar.
''Sırtında cübben olmayınca çok değişik gözükürsün. Senin aslında nasıl olduğunu unutmuşum.''
''Haydi haydi, 27 yılın sadece 4'ü fazla bir zaman sayılmaz.
Seni yeteri kadar sık görmüyoruz, ailede herkes bunu söylüyor.''
Makinist nasırlı kocaman ellerini rahibin omuzlarından çekti. Yine bulutların arasından sıyrılan ay onun yüzünü aydınlattı. Sürekli rüzgar ve güneşle karşılaşan epey çizgilenmiş bu yüz, 40'tan çok 50 yaşlarında bir erkeğe aitti.
''Annem nasıl Anaksas?''
İyi, ihtiyarladıkça daha zayıf düşüyor ama aklı başında.
Ya yengem?
Yine hamile ama bu kez gülmüyor, beni azarlıyor.
Azarlamakta haklı, sen azgın bir yaşlı köpeksin ağabey. Ama kiliseye hizmet ettiğin için de iyisin. Bunu söylediğim için mutluyum.
Makinist gülümsedi.
Yengene bu sözlerini anlatacağım.
Aralarında kısa bir sessizlik oldu. Sonra genç adam, ''Evet, kendisine bunu söyle.'' dedi. Dönerek yük vagonlarındaki çalışmaya baktı. Yük kapıları açılmıştı. İçeriye asılmış lambaların loş ışığı, malları yüklemek için yeterliydi. Ama dışarıdan dikkati çekecek kadar da güçlü değildi. Cübbeli rahipler kamyonlarla kapıların arasında mekik dokuyarak tahta sandıkları, etraflarına tahta çerçeve geçirilmiş büyük karton kutuları taşıyorlardı. Her birinin üstünde Henope mezhebinin simgesi olan haç ve dikenler vardı. Makinist yiyecekler mi diye sordu.
Evet, meyve, sebze, kuru et, tahıl, sınır devriyelerinin hoşuna gidecektir.
Çevreye gözcüler diktin mi?
Hem tren yolunu hem de çevreye gözcüler koydum. 1 millik yolu gözetliyorlar, boşuna endişelenme. Bir pazar sabahı şafak sökmeden ancak siz keşişlerin işleri ya da gidecekleri yerler olabilir.
Genç rahip 4. vagona bir göz attı. İş hızla ilerliyor, sandıklar içeriye yerleştiriliyordu. Saatlerce süren deneme böylece sonucu gösteriyordu. Genç rahibin bindiği kamyonu süren keşiş elinde mukavva bir kutuyla yükleme kapısının loş ışığında durdu. Genç adamla göz göze geldi, sonra kendisini tozorlayıp başını çevirerek kutuyu vagona yerleştirdi. Keşiş Petri de ağabeysine döndü.
''Treni aldığın zaman kimseyle konuştun mu?''
''Sadece hareket memuruyla konuştum. Bunu yapmam gerekliydi. Birlikte çay içtik. Hareket memurunun kağıtları, vagonların istasyon dışında kalan manevra yerinde Zenope keşişleri tarafından doldurulacağını belirtiyordu. Adam bir şey sormadı.''
Keşiş Petri de sağ tarafında kalan 2. vagona baktı. Birkaç dakika içinde her şey tamamlanacak, sonra 3. vagona gelecekti sıra.
''Lokomotifi kim hazırladı?''
''Teknisyenlerle yağlama ekibi. Dün öğleden sonra verilen emirlerde lokomotifin hazır beklemesi belirtilmişti. Bu da olağan sayılır. Durmadan makineler bozuluyor. İtalya'da halimize gülüyorlar. Onun için de birkaç saat her şeyi kendim tekrar gözden geçirdim.''
''Hareket memuru yükleme depolarına telefon eder mi dersin? Yani vagonları nerede yüklememiz gerektiğini haber verebilir mi?''
''Ben kuleden ayrılırken kendisi uyumak üzereydi. Sabah vardiyasının başlamasına...''
Makinist Grimes'i siyah gökyüzüne baktı.
''Telsizde bir kaza haberi verilmezse hareket memurunun birini araması için neden yok?'' ''Yolumuzu biliyorsun artık, ne düşünüyorsun?''
Makinist hafifçe ıslık çaldı.
''Şaşırmadım desem yalan söylemiş olurum kardeşim. Tüm ayrıntılar dikkatle düşünülüp planlanmış.''
''Ya zamana ne dersin?'' Önemli bir etken de zaman.
Yollarda arıza olmazsa gereken hızla gidebiliriz. Bitola'daki Yugoslav sınır polisleri rüşvete bayılıyorlar. Banja Luka'da bir Yunan yük treni de iyi av sayılır doğrusu. Saraybosna ve Zagreb'de bir zorluk çıkmayacaktır. Onlar dindar kimselere gönderilen yiyeceklerden daha büyük balıkları bekliyorlar.
Ben rüşvetleri değil zamanı söylüyorum. Montfalcone'ye 3 gecede gidebilir miyiz?
İşler yolunda giderse tabii, zaman kaybetsek bile bunu gündüz saatlerinde doldurmaya çalışırız.
Bu son çaremiz, sadece geceleri yol alacağız.
Kesin konuşuyorsun.
İhtiyatlı davranmalıyız. Rahip yine başını çevirdi. Birinci ve ikinci yük vagonları doldurulmuştu. Dördüncüsü de neredeyse dolacaktı. Tekrar ağabeyine döndü.
Ailesinin bir yük treniyle Korent'e gittiğini mi sanıyor?
Evet, Patrai boğazındaki doklara. Beni 4-5 günden önce beklemiyorlar.
Patrai'de grev var. Sendikalar öfkeli. Birkaç gün daha geç kalsam bile durumu anlarlar herhalde.
Anaksas kardeşine dikkatle baktı. Genç keşişin böyle dünyada olup bitenleri bilmesine şaşmıştı. Biraz duraklayarak cevap verdi.
Anlarlar, yengen anlar.
İyi. Keşişler Petride'nin kamyonunun yanına toplanmış emir bekliyorlardı.
Tamam, biraz sonra lokomotifte buluşuruz.
Makinist keşişlere bir göz attıktan sonra olur diyerek uzaklaştı.
Keşiş Petride gömlek cebinden kalem biçimi lambayı çıkararak karanlıkta kamyonun yanındaki diğer keşişlere yaklaştı. Kendisine şoförlük eden iri yapılı adamı araştırdı. Keşiş bunu anlayarak diğerlerinden uzaklaşıp aracın yanında durdu.
Genç rahip, bu son konuşmamız dedi.
Tanrı seni takdis etsin be.
Petride onun sözünü kesti. Lütfen, vaktimiz yok. Sadece bu gece burada yapacağımızı ezberle, her şeyi. Her şey tıpatıp tekrarlanmalı.
Öyle yapılacak. Aynı yollar, aynı şekilde yol alan kamyonlar, aynı şoförler, sınırdan geçip Montfalcone'ye gitmek için eş belgeler. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece içimizden biri eksik olacak.
Tanrı böyle istiyor. Tanrı'nın şanı için. Bu benim gibi değersiz biri için eşsiz bir lütuf.
Kamyonun arka kapısının çift asma kilidi vardı. Bunların anahtarlarından biri Petride'de, diğeri de şofördeydi. Birlikte kamyonun arkasına geçip anahtarları kilitlere soktular. Kilitleri çıkararak kapıyı açtılar. İçeride iyice yükseğe bir lamba asılmıştı. Kamyonun içi yanlarına haç ve dikenler işareti yapılmış ambalaj sandıklarıyla doluydu. Keşişler bunları çıkararak 3. vagonun kapısına götürdüler. İki adam hemen yukarıya atlayıp sandık ve kutuları vagonun arka tarafına yerleştirmeye koyuldular. Birkaç dakika sonra kamyonun yarısı boşalmıştı. Aracın ortasında diğerlerinden daha beriye konmuş, siyah kumaşa sarılı bir tek sandık duruyordu. Bu yiyecek sandıklarından daha büyüktü ve dikdörtgen değil, tam bir küp biçimindeydi. Boyu, eni ve yüksekliği 90 santim olan bir küp. Keşişler yarım daire olarak kamyonun açık kapısının önünde toplandılar. Ayın hafif ışınlarıyla karışan lambanın solgun sarı pırıltısında bu mağarayı andıran kamyon içiyle cübbeli keşişler, Petride'nin toprağın derinliklerinde haçla ilgili gerçek kutsal emanetleri gizleyen bir mezarı düşünmesine yol açtı. Gerçekte bundan pek farklı değildi. Sadece aslında demir bir kasa olan küpün içine yerleştirilmiş olan şey eski hacın tahtalarından çok daha anlamlı ve değerliydi. Keşişlerden birkaçı gözlerini kapatmış dua ediyordu. Diğerleri de bu kutsal şey yüzünden büyülenmiş gibi bakıyorlardı. O anda kendi başına bir katafalk sayılacak tabut gibi sandıkta durduğundan emin oldukları şey dinsel güçlerini çoğaltmaktaydı. Petride onları seyrederken kendini bir yabancı gibi hissediyordu. Aslında da öyle olması gerekmekteydi. Gözlerinin önünde sadece saatler önce gibi gelen, fakat aslında 6 ay önce geçen olay canlandı. Tarlada çalışmayı bırakıp gelmesi için emir verilmişti. Onu Zenope'nin baş rahibinin beyaz kireç boyalı odasına aldılar. Böylece en kutsal pederle yüz yüze geldi Petride. Odada baş rahibin yanındaki ihtiyar keşişten başka kimse yoktu. Kalın tahta masanın arkasında oturan kutsal adam Petride Dukkakos diye söze başladı. Hayatının en güç işini yapman için Zenope keşişleri arasından sen seçildin.
Bunu Tanrı'nın şanı ve Hristiyanlığın devamı için yapacaksın.
İkinci rahip tanıtıldı. Keskin bakışlı gözleri olan zayıf yüzlü bir adamdı. Ağır ağır ve kesin bir tavırla konuşmaya başladı.
Bize teslim edilmiş olan bir kasa var. Buna bir de lahit diyebilirsin. Bu lahit 1500 yıldan daha uzun bir süre toprağın derinliklerinde bir mezarda gizli kaldı.
Bu kasadaki belgeler Hristiyanlığı yok edebilir. Bu en kutsal inançlarımızın en kesin kanıtıdır. Ama bunun ortaya çıkması dinlerin dinlerle, mezheplerin mezheplerle, insanların birbirleriyle savaşmasına neden olur. Böyle kutsal bir savaş. Almanların açtığı savaş genişlemeye başladı. Bu kasanın Yunanistan'dan çıkarılması gerek. Çünkü yüzyıllardır bunun varlığının bilindiğine dair söylentiler var. Tıpkı mikrop ararlarmış gibi büyük bir titizlik ve kararlılıkla bunu da arayacaklardır. Bunu kimsenin bulamaması için önlemler alınmıştır. Bu planın son noktası da sensin.
Petride'ye yolculuğu anlattılar, yapılan planları açıkladılar. Bunlar şan, şeref ve aynı zamanda korku veren şeylerdi.
Sen sadece bir adamla ilişki kuracaksın. Kuzey İtalya'nın büyük patronu olan Savarone Fontini Cristie. Campa di Fiori'deki büyük malikanesinde oturmaktadır. Ben de oraya giderek kendisiyle konuştum. O eşi bulunmayan, son derece dürüst, insan özgürlüğü uğruna savaşacak olağanüstü biri.
Petride hayretle kendisi Katolik mi diye sordu.
Kendisi bir kiliseye bağlı değil. Bununla birlikte bütün kiliselerden yana düşünce özgürlüğü isteyen, kişileri koruyan büyük bir güç o adam. Hem Zenope mezhebinin de dostu. Bu kasayı o saklayacak. Sen ve o. Sadece ikiniz. Ondan sonra sen. Neyse, bunu daha sonra anlatacağız. Sen seçilmiş büyük lütufa layık görülmüş bir insansın.
Tanrıma şükürler olsun.
Zenope mezhebinin başrahibi onu süzerek, ''Bunu gereken şekilde yapmaya çaba göstereceksin.'' dedi. ''Öğrendiğimize göre bir ağabeyim varmış. Kendisi lokomotif makinistiymiş.''
''Evet.''
''Ona güvenir misin?''
''Hayatımı bile ona emanet edebilirim. Tanıdığım en iyi insandır.''
Kutsal başrahip, ''Tanrı'nın gözlerine bakacak ve duraklamayacaksın.'' diye mırıldandı. ''Böylece Tanrı'nın önünde tam mutluluğa erişeceksin.''
Petride tekrarladı.
Tanrıma şükürler olsun.
Petride başını sallayıp gözlerini kırpıştırarak bu olayları kafasından uzaklaştırmaya çalıştı. Rahipler hala kamyonun yanında hareketsiz duruyorlardı. Karanlıkta onların mırıldandıkları ilahi duyulmaktaydı. Fakat duanın zamanı değildi. Hızlı hareket etmek için vakitleri vardı sadece. Zenope mezhebinin buyruklarını yerine getirmeliydi. Petride yumuşak bir hareketle önündeki keşişleri ayırarak kamyona atladı. Neden kendisini seçtiklerini biliyordu. Böyle sert davranışlarda bulunabilecek güçteydi. Zenope'nin kutsal başrahibi bunu kendisine açıklamıştı. Onun gibi insanlara da gereksinme duyuluyordu. Tanrı'nın kendisini bağışlaması için yalvararak yerdekilere hafif sesle
''Gelin dedi, yardıma ihtiyacım var.''
Kamyonun en yakınındaki keşişler duraksayarak birbirlerine baktılar. Sonra beş adam teker teker kamyona tırmandı. Petride kasanın üstündeki siyah örtüyü çıkardı. Bu kutsal lahitle çıtalarla sağlamlaştırılmış bir mukavva kutuya yerleştirilmişti. Boyu ve biçimi dışında üstündeki Zenope damgalarıyla diğer ambalaj sandıklarından farksızdı. Fakat bunu kamyonun ucuna kadar getirip oradan vagona geçirmek için güçlü kuvvetli 6 kişi gerekti. Lahit yerine konulunca Petride vagonda kalarak diğer ambalaj sandıklarını tekrar yerleştirdi ve böylece bunu gizledi. Dikkati çekecek olağanüstü bir şey yoktu artık. Vagon doldurulmuştu. Petride kapıları kapatarak demirden yapılmış asma kilidi yerine taktı. Fosforlu saatine bir göz attı. Her şey 8,5 dakikada bitirilmişti. Kardeşleri sayılan keşişlerin yere çömelmiş dua ettiklerini görünce sinirlendi. Aslında böyle olması doğaldı ama yine de sinirlenmişti. Elini gömleğinin içine sokarak göğsüne kayışla takılmış olan keseyi yokladı. Bu yassı, canını yakan kesede kendisini yüz millerce tehlikeli yoldan geçirecek emirler vardı. Tam 27 belge. Kese sıkıca takılmış olduğundan kayışlar derisini kesiyordu. Dua bitince Zenope'nin keşişleri sessiz sedasız doğruldular. Petride onların önünde durdu ve her biri yaklaşıp sevgiyle onu kucakladı. Sonuncu da mezhepteki en sevgili arkadaşı olan kamyonun şoförüydü. Adamın gözlerine dolan ve güçlü yüzünden akan yaşlar gereken her şeyi söylüyordu. Keşişler koşarcasına kamyonlarına döndüler. Petride de trenin önüne giderek lokomotifteki makinist yerine çıktı. Kolları çeken, manivelayı çeviren ağabeysine başına salladı.
Birbirine sürtünen madenlerin gıcırtılı feryadı geceyi doldurdu. Birkaç dakika sonra da yük treni son hızla yola koyulmuş, artık yolculuk başlamıştı. Büyük Tanrı'nın şanı için yapılan yolculuk. Petrida duvarlardaki demir kola tutunarak o gürültülü titreşimlere, sert rüzgarın düşüncelerini uyuşturması için gözlerini yumdu. İçinde beliren korkuyu unutmak istiyordu. Bir süre sonra gözlerini açıp bir an karşıya baktı. Kocaman sağ eliyle istim valfını yakalamış, pencereden dışarıya eğilmiş, dikkatle öndeki raylara bakan ağabeyisini gördü. Ona herkes güçlü Annaksas derdi. Fakat Annaksas sadece güçlü değil, aynı zamanda iyi kalpliydi. Babaları ölünce 13'ünde iri yarı bir çocuk olan Annaksas, gidip trenlerde yetişkinleri bile bitkin düşüren işlerde çalışarak erkek ve kız kardeşlerini elinden geldiğince okutmuştu. Bir kardeşi diğerlerinden daha ilerlemişti. Onun aileye yararı olmamıştı. Tanrı için çalışıyordu Petri'de. Tanrı kullarını sınardı ve o anda Petride'yi sınamaktaydı. Petride başını öne eğerek duyulmaz bir fısıltıyla dua etmeye başladı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.